Ayrım 56.
Kapitalist ve sosyalist kurumlarda farklı sınıfların devlete egemen olması demokrasi üzerindeki tartışmaları genişletmektedir. Sosyalist rejimler kendilerini sosyalist demokrasi olarak nitelerken kapitalist rejimler de liberal demokrasi olduklarını ileri sürmektelerdir. Hangisinin gerçek demokrasi olduğu tartışmalıdır. Mustafa Kemal ise Cumhuriyet rejimini kurarken batılı anlamda bir demokrasiyi hedeflemişti. Batı ülkelerinin çağdaş demokrasileri Türk toplumu için daha bir anlam taşıyordu. İstenen demokratik bir sınıfın diktasına değil ama sınıflar arası bir dengeye dayanacaktı. Cumhuriyet rejimi ülkemizde hep böylesine bir demokrasinin altyapısını oluşturabilmenin çabası içerisinde olmuştur. Modern anlamda sınıflar Türk toplumunda gelişmediği için Cumhuriyet rejimi toplumsal denge arayışını daha çok yukarıdan arayışlarla yürütmüştür. Çağdaş sınıfların tam olarak oluşamaması da Türkiye'de demokrasi denemelerinin başarısızlığa uğramasına ve bu sorunun günümüze kadar sürmesine neden olmuştur. Devlet sınıfsal yapının sağlıklı çizgilerde gelişmesi için önlemler alacağına ve bu doğrultuda toplumsal politikalar geliştireceğine sürekli olarak bu burjuva sınıfının yaratılması için destek olmuştur. Cumhuriyet yönetiminin bu tutumunda batılı devletlerin büyük etkisi olmuş ve kendilerine benzer bir burjuvazinin yaratılması için bu devletler sürekli destek olmuşlardır. Ne var ki yalnızca burjuvazinin yaratılması demokrasinin toplumsal tabana sahip olabilmesi açısından yeterli olamamış, toplumun diğer kesimlerindeki sınıfsal gelişmeler geri kalınca Türk toplumu demokrasisine sahip çıkamamıştır. Demokrasinin belirli ölçüde ekonomiye bağlı olduğu savunulmuştur. Ekonomi gelişmiş ülkelerde demokratik rejimlerin daha kolay yerleşebildiği, buna karşılık ekonomik açıdan geri kalmış ülkelerde ise demokratik rejim kurmanın olanaksızlığı ileri sürülmüştür. Ekonominin gelişmesi hem devleti hem de toplumu ferahlatacağı için bunun sonucunda ortaya çıkacak yumuşama demokrasisi gibi bir hoşgörü rejimine daha uygun gelecektir. Ekonomik bunalımlar çoğunlukla demokrasiye ara verilmesine neden olmaktadır. Ülkemizde görülen müdahalelerde ve ara rejimlerin temelinde ekonomik bunalımları aramak doğru olur. Türk toplumunun içine sürüklendiği ekonomik darboğazlar beraberinde ara rejimleri getirmektedir. Genellikle 10 yıllık periyotlar hataya çıkan ekonomik darboğazlar beraberinde ara rejimleri de getirmektedir. Kapitalist gelişme yoluna girildiği için dönemsel darboğazlar kaçınılmazdır. Dünyanın her yerinde kapitalist gelişme süreci genellikle böylesine bunalımlarla tamamlanmıştır. Türkiye de bu yola girdiğine göre kapitalist gelişme süreci tamamlanana kadar periyodik ekonomik darboğazlar ve bunların beraberinde müdahaleler görülmektedir. Ekonomik darboğazların devletin güvenliğini tehlikeye düşürmemesi için müdahaleler yapılmakta, demokrasi kesilmekte, devlet gerekli önlemleri aldıktan sonra yeniden demokrasiye geçiş süreci başlatılmaktadır. Tüm 3. dünya ülkelerinde bu tip olayları ve süreçleri görmek mümkündür. Büyük devletler kendi bloklarına bağımlı olan ülkelerde bazen ekonomik ilişkilerin düzelmesi ve darboğazların atlatılabilmesi için bu tür müdahalelere hoşgörüyle bakabilmekte ve ara rejimleri desteklemektelerdir. Bu tür destekler demokrasilerin çok daha kolay sona erdirilmesine yol açmaktalardır. Türkiye Cumhuriyeti de böylesine bir kısır döngüye sürüklenmiş bulunmaktadır. Demokratik güçler ve kesimler böylesine kısır döngülü bir sürece son verebilmek için 3 deneyden sonra seferber olmak zorunda kalmışlardır. Cumhuriyet rejimi eğer Atatürk ilkeleri doğrultusunda yaşamını sürdürecekse ve gelişimini bu ilkeler doğrultusunda tamamlayacaksa kesinlikle sivil toplumu ve yönetimi kurumlaştırmak zorundadır. Bunun yolu kesintisiz demokrasiden geçmektedir. Atatürk'ün başlıca hedef olarak seçtiği demokrasi Atatürkçülük adına kesilemez veya bir müdahaleye maruz bırakılamaz. Her müdahale demokratik açıdan olduğu kadar toplumsal ve siyasal gelişme açısından da cumhuriyeti geri dönüştürmüştür. Cumhuriyet devletinin 70 yıla yaklaşan geçmişi güçlülük ve yeterlilik açısından önemli bir düzeye getirmiştir. Kendine yönelen tüm tehlikelere karşı koyabilecek önlemleri devlet demokratik rejim içerisinde alabilmelidir. Devletin tüm güçleri demokrasiye inanç taşıyabilmeli ve tüm önlemleri bu çerçevede almalıdır. Devletin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal'in her zaman sivil toplum ve rejimden yana olduğu bilinmelidir. Onun mücadelelere ve mücadeleciliğe karşı çıktığı unutulmamalıdır. Böylesine bir bilinç, toplum ve devletin üst düzeylerinde etkin olursa, demokrasiye yönelecek mücadele çabaları her zaman başarısız kalacak ve demokrasimizin kurumlaşma şansı yükselecektir. Atatürkçü çizginin sürekliliği beraberinde demokrasinin gelişme sürecini de güvence altına alacaktır. Değişen koşullarda bu çizginin anlamını Türk toplumu yeterli biçimlerde tartışmak zorundadır. Belirli kesimlerin kendi toplumsal ve siyasal çıkarları doğrultusunda getirecekleri Atatürkçülük anlayışları hiçbir zaman toplumun daha ileri doğrultularda gelişmesine engel olmamalı, set çekmemelidir. Bu konudaki empozeler hiçbir zaman sürekli olamaz ve geri tepebilir. Türk halkının ortak sağduyusuna gösterilecek saygı ve hoşgörü, Atatürkçü çizginin doğru yorumlarına tartışılarak varılabilmesini sağlayacaktır. Böylesine tartışmalarla güçlendirilecek demokratik kamuoyu, demokrasiye yönelebilecek tüm tehlikelere karşı geliştirilebilecek önemli bir silahtır. Bu silahtan çekinen antidemokratik güçler her zaman özgür kamuoyuna sınırlar getirme çabası içindedirler. Çağdaş siyasal bilimin önde gelen araştırma konularının en önemlisi ordu ve politika ilişkileridir. Batı toplumlarında sürekli olarak dünyanın her ülkesiyle ilgili olarak ordu, siyaset ilişkileri üzerine araştırmalar yapılmakta ve bilimsel tezler yazılmaktadır. Türk ordusu ve Türkiye'de ordu ve siyaset ilişkileri üzerine yalnızca Amerika'da onlarca araştırma yapılmasına ve tez yazılmasına karşın ülkemizde bu konular tabu niteliğini günümüze kadar korumuştur. Toplumun kendi ordusuna olan geleneksel güveni ve saygısı çerçevesinde bir suskunluk zamanımıza kadar sürdürülmüştür. Ne var ki son zamanlarda yazılan çeşitli kitaplar ve araştırmalar bu konuyu da toplumun tartışma ortamına getirmiştir. Demokrasinin kesintiye uğradığı mücadele dönemleri üzerinde de tek tek durmak bir anlamda güncel politikaya girmek olabilir. Bu nedenle konunun genel olarak ele alınması ve gene genel boyutlarda değerlendirilmesi bilimsel sonuçlar çıkarmak açısından yararlı olacaktır. Her mücadelenin doğaldır ki kendine özgü nedenleri vardır ve hepsi farklı konjonktür içinde gündeme gelebilirler. Ne var ki eninde sonunda hepsi demokrasiye karşı bir mücadeledir ve beraberinde otoriter bir ara rejim getirir. Bu otoriteden yararlananların ara rejim savunucusu oldukları tartışılmayacak bir gerçektir. Demokratik rejimin açık tartışma ortamından çekinenler, kısa zamanda hiçbir engelle karşılaşmadan bir şeyler yapmak isteyenler, halkın demokratik denetiminden çekindikleri için ara rejimin suskunluğunu tercih ederler. Mücadele ve darbelere bu amaçla iç destek verenler, demokrasiye dönüş aşamasında halkın gözüne sergilenince bir daha aynı tür girişimlere kalkışmaktan çekinecekleri doğaldır. Kamuoyu denetiminin sivil kişiler üzerinde olduğu kadar asker kişiler üzerinde de geliştirilmesi, çıkar ilişkilerinin tehlikeli boyutlarda gelişmeler göstermesini engelleyebilecektir. Bu da gene demokrasinin gelişmesi açısından önemli bir katkıdır. Çağımızın önemli bir siyasal bilimcisi, kara orduları gereğinden fazla büyük olan ülkelerde demokrasisinin yaşayamayacağını bilimsel bir tez olarak öne sürmektedir. Bu bilim adamına göre, karada büyük güce sahip bulunan devletler her zaman otoriterizme kayma eğilimindedir ve demokrasinin böylesine devletlerde yaşayabilmesi son derece zordur, bazen olanaksızdır. Kara ordusu güçlü olan ülkelerde demokrasinin yerini otokrasi doğal olarak almaktadır. Bu tezle ilgili olarak örnek verdiği Roma İmparatorluğu'nun başlangıçta bir cumhuriyet rejimi olduğunu, ne var ki kara ordusunu güçlendirerek çevre ülkeleri fethetmeye başladıktan sonra Romalılar da cumhuriyetin yıkıldığını ve yerini imparatorluğun aldığını açıkça yazmaktadır. Ona göre Roma Cumhuriyeti'nin demokratik birikimini tam olarak gerçekleştiremeyişinin temel nedeni büyük bir imparatorluk oluşturmak için kara gücünü kullanmasında yatmaktadır. Dipnot 36. Lizel Lipson, Demokratik Uygarlık, İş Bankası Yayını 1984, Ankara, sayfa 42. Yazar, bu durumun tarihin çeşitli dönemlerinde birçok ülkede yinelendiğini başka örneklerle açıklamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki durumu burada ileri sürülen tez açısından düşünmekte ve değişen koşullarda yeni bir değerlendirme yapmakta sonsuz yararlar bulunmaktadır. Aynı bilim adamı çağımızdaki tüm askeri önderlerin hepsinin karacı olmasına dikkati çekmekte ve deniz gücüyle hava gücünün hiçbir ülkede demokrasiyi tehdit etmediğini ileri sürmektedir. Demokrasinin beşiğinin İngiltere olmasının gelişmiş bir deniz gücü olmasına bağlayan yazar donanmaların hiçbir zaman demokrasiyi tehdit etmediğini, her zaman dışarıda ve uzakta olduğunu açıkça örneklerde kanıtlamaktadır. Hava gücünün deniz veya kara gücü kadar rejim açısından önem taşımadığını belirten yazar, kara gücünün içeride olması nedeniyle kendi güvenliği açısından her zaman siyasal rejime karışabileceğini rahatlıkla söylemektedir. Avrupa ile ve çağdaş dünya ile demokratik rejimle bütünleşmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti açısından bu bilim adamının geliştirdiği tezlerin ele alınarak üzerinde geniş boyutlu tartışılması birçok gerçeği gün ışığına çıkaracaktır. Büyük devletlerin ve süper güçlerin son derece gelişmiş nükleer güçleri karşısında gereğinden fazla ordu kurmanın ve ulusal ekonomiye yük olacak biçimde beslemenin ne anlama geldiğini artık yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Ekonomik kaynakların büyük çoğunluğunun da silahlanmaya ve askeri gereksinmelere ayrılması, toplumun ekonomik gelişmelerinin karşılanmasını önlemekte ve bu nedenle sürüp giden yoksulluk ve benzeri yokluklar gene sonunda demokrasinin zarar görmesine yol açmaktadır. Ekonomik kaynakların toplumsal gelişme ve ulusal kalkınma açısından rasyonel kullanımını engelleyen büyük askeri harcamalar için büyük çapta dış borçlara girişmesi de kalkınma açısından önemli çıkmazlar yaratmaktadır. Demokrasiler, ekonomik kaynakların toplumun gereksinmeleri için son derece rasyonel kullanıldığı ülkelerde gelişebilmekte ve kurumlaşabilmektedir. Türkiye için böyle bir şey söylenemez. Türkiye'de bütçenin büyük bir oranı sürekli olarak askeri harcamalara ayrıldıkça, devletin parasal olanaklarının toplumda sosyal adalet ve eşitlik sağlayıcı biçimlerde tahsisi gerçekleşememektedir. Bu durumda demokrasinin toplumsal tabanının oluşturulmasında olumsuz etkiler yapmaktadır. Bütün dünyada silahlanma yarışı nasıl toplumsal politikaları olumsuz etkiliyorsa, ulusal bütçelerde silahlanmaya ve askeri harcamalara ayrılan büyük kaynaklar da toplumsal sorunların çözümünü geciktirmektedir. Örgütlenme, askeri harcamaların bütçeye getirdiği büyük siyasal sınırlamalar ve baskılar, iç ve dış etkilerle sürdürülen yasaklar rejimi Türkiye'de demokrasinin gelişmesini geciktirmekte ve bir an önce çağdaş düzeye ulaşılmasını önlemektedir. Türkiye'de demokratik rejimin temel sorunlarından bir tanesi, siyasal müdahale ile siyasal uzlaşma arasında denge kurabilmenin güçlüklerinden kaynaklanmaktadır. Eğer bir toplumda siyasal partilere ve toplumsal örgütlere katılmanın ve desteklemenin kapsamı ve düzeyi dar ve düşükse, o toplumda demokratik dengelerin kurulabilmesiyle demokratik bütünleşmenin sağlanabilmesi açısından çeşitli sakıncalar ortaya çıkmaktadır. Düşük ve dar kapsamlı siyasal katılmayla siyasal partilerin ve toplumsal örgütlerin temsil gücü zayıflamakta, temsil gücü düşük örgütlerse toplumda etkili biçimde temsil edilemeyen kitle ve kesimler yaratmaktadır. Tabanı bu nedenle güçsüz kalan parti ve örgütlerin gerektiğinde diğer parti ve örgütlerle uzlaşmaya girebilmeleri ve bu uzlaşmaya işlerlik kazandırabilmeleri güçleşmektedir. Örgütlenmenin düşük düzeyde kalması nedeniyle partiler ve toplumsal kuruluşlar tabanlarına egemen olamamakta, siyasal ortamın zaman zaman gerginleşmesini bu nedenle önleyememektelerdir. Parti ve toplum örgütlerinin güçsüz kalmaları nedeniyle uç siyasal akımları temsil eden belirli merkezler tabanı kendi doğrultularında militanlaştırarak kullanabilmekteler ve bu durumda demokratik ortamın giderek sarsılmasına yol açmaktadır. Temsil güçleri zayıf olan demokratik örgütlerin uzlaşma ve dayanışmadan yoksun olduğu bir ortamdaysa, bu tür mekanizma ve hareketlenmeler demokratik süreçleri çıkmazlara sürükleyebilmektedir. Kitlelerle siyasal ve toplumsal örgütler arasındaki kopukluk, kitlelerin sorunlarını yansıtabilme ve siyasal alana getirebilme olanaklarını sınırlandığı için, demokrasiye karşı çıkan militan akımlar bu gibi durumları kendi açılarından değerlendirebilmektelerdir. Bu durumda sonunda demokrasi ara verilmesine yol açan müdahalelere giden yolu açmaktadır. Demokrasinin toplumsal tabanı oluşturulmadıkça bu yolun kesilebilmesi olanaksızdır. İpnot 37. İlkay Sunar, 3 Kasım 1985 Cumhuriyet. Örgütlenemeyen ve toplumsal tabana inemeyen rejimlerde demokrasinin kurumsallaşabilmesi olanaksızdır.